Ayrım 30.
Peki Pam, diye devam etti Julius. İki şeyin önemli göründüğünü söyledin. Biri benim sağlığımdı, diğeri Philip. Kafam onunla çok meşgul. Burada olmasından nefret ediyorum. Varlığının sonunda benim için iyi bir şey olacağını söyledin ve sana güveniyorum. Ama şu ana dek karmaşa yaratmaktan başka bir işe yaramadı. Belki bir istisna dışında. Ona olan nefretimle o kadar meşgulüm ki Earl ve John'a olan saplantım yok oldu. Ve geri geleceğini de sanmıyorum. Demek Philip önemli, dedi Julius. Philip'in varlığının Tony ile olan ilişkinin zamanlamasında bir rol oynamış olması mümkün mü? Her şey mümkün. Herhangi bir fikrin var mı? Pam başını iki yana salladı. Göremiyorum. Sırf şehvetin kabarmasına bağlayabilirim. Aylardır bir erkekle olmadım. Bu benim için nadir görülen bir şey. Bence durum bundan daha karmaşık değil. Tepkisi olan var mı diye odayı taradı Julius. Stuart keskin, iyi çalışan zihninde bazı şeyler yerine otururken hemen söze girdi. Pam ile Philip arasında çatışmadan fazlası var. Büyük rekabet söz konusu. Belki sınırları biraz zorluyorum ama benim teorim şu. Pam grupta her zaman anahtar rolde, merkez konumundaydı. Profesör Derya gibi eğitmek için Tony'yi ele alan kişi. Sonra ne oldu? Birkaç haftalığına gitti ve geri geldiğinde Philip'i yerinde otururken buldu. Bence bu ona biraz yönünü şaşırttı. Pam'e döndü. 15 yıl önce onun yüzünden ne sıkıntı çektiysen ikiye katlandı. Peki bunun Tony ile bağlantısı ne, diye sordu Julius. Rekabet etmenin bir yolu olabilir. Eğer hatırladığım doğruysa Pam ve Philip sana rahatlatıcı armağanlar verdikleri sırada oldu. Philip gemiyle ilgili hikayeyi dağıttı ve Tony'nin tartışmaya gerçekten katıldığını hatırlıyorum. Pam'e döndü. Belki bu senin için tehdit ediciydi. Belki Tony üzerindeki etkini kaybetmek istemedin. Teşekkürler Stuart, çok aydınlatıcıydı, diye parladı Pam. Yani demek istiyorsun ki bu zombiyle rekabet etmek için gruptaki bütün erkekleri becermem gerekiyor. Kadınların yetenekleriyle ilgili düşündüklerin bu kadar mı? Burada geri beslem gerekiyor, dedi Jill. Ve zombi esprisi sınırı aşıyor. Philip'in sakin yapısını histerik isim takmaya her zaman tercih ederim. Pam, sen öfkeli bir kadınsın. Öfkeli olmak dışında bir şey olabilir misin? Bunlar güçlü duygular Jill. Neler oluyor, diye sordu Julius. Galiba bu yeni öfkeli Pam'de karımı görüyorum ve ağızlarından kötü şeylerin çıkmasını istemiyorum. İkisinin de. Sonra ekledi. Ve bir şey daha var. Pam'in gözünde böyle görünmez olmaya devam etmek keyfimi kaçırıyor. Pam'e döndü. Sana karşı kişisel ve dürüst oluyorum. Senin hakkında ne düşündüğümü söylüyorum. Seni nasıl başyargıç olarak gördüğümü söylüyorum ama hiçbir şey olmuyor. Hala önemli değilim. Yalnızca Philip'i görüyorsun ve Tony'yi. Ve bence sana önemli şeyler söylüyorum. İşte bir tane daha geliyor. Galiba John'un neden kaçtığını biliyorum. Korkak olduğu için kaçmadı. Öfken yüzünden kaçtı. Düşüncelere dalmış olan Pam sessiz kaldı. Pek çok güçlü duygu ortaya çıkıyor. Bu duygulara bakıp onları anlamaya çalışalım. Fikri olan var mı, diye sordu Julius. Bugün Pam'in dürüstlüğüne hayran kaldım, dedi Bonnie. Ve kendini ne kadar hassas hissettiğini anlayabiliyorum. Jill'in onun üzerine gidişini de takdir ediyorum. Bu senin için büyük bir değişiklik Jill ve davranışını alkışlıyorum. Ama bazen Philip'in kendini savunmasına izin versen diyorum. Kendini neden savunmadığını bilmiyorum. Philip'e döndü. Neden savunmuyorsun? Philip başını iki yana sallayıp sessiz kaldı. Eğer konuşmuyorsa onun yerine ben yanıt vereyim, dedi Pam. Arthur Schopenhauer'un talimatlarını izliyor. Çantasından bir not çıkarıp bakışlarıyla taradıktan sonra okumaya başladı. Duygusuz konuş. İçinden geldiğin gibi davranma. Başkalarından bağımsız ol. Senin zamanı gösteren tek saat olduğun bir kasabada yaşadığını düşün. Bu senin çok işine yarayacaktır. Önemsememek önemsenmeyi getirir. Philip takdirle başını sallayıp yanıt verdi. Okuduğun şeyleri onaylıyorum. Benim için iyi tavsiyeler. Neler oluyor, diye sordu Stuart. Biraz Schopenhauer taraması yaptım, dedi Pam notlarını kaldırarak. Kısa bir sessizlikten sonra Rebecca söze girdi. Tony, sen nerelerdesin? Sende neler oluyor? Bugün benim için konuşmak zor, dedi Tony başını iki yana sallayarak. Elimin kolumun bağlandığını hissediyorum. Donmuş gibiyim. Herkesi şaşırtarak Philip yanıt verdi. Bağlanmanı anlayabiliyorum Tony. Julius'un dediği gibi çatışmalı iki gereksinim arasında kaldın. Kendini özgürce ifade ederek grupta çalışman bekleniyor ama aynı zamanda Pam'le olan ittifakına saygı göstermeye çalışıyorsun. Evet, anlıyorum dedi Tony. Ama anlamak yeterli değil. Beni özgürleştirmiyor ama yine de teşekkürler. Benden de sana bir yorum. Bir dakika önce söylediğin şey. Julius'ın sözlerini desteklemen. Bu senin için bir ilkti. Yani ona meydan okumaman. Bu büyük bir değişiklik dostum. Anlamanın yeterli olmadığını söyledin. Başka ne gerekiyor diye sordu Philip. Tony başını iki yana salladı. Bugün konuşmak kolay değil. Neyin yardım edeceğini bildiğimi sanıyorum dedi Julius Tony'ye doğru dönerek. Sen ve Pam birbirinizden kaçıyorsunuz. Duygularınızı ifade etmiyorsunuz. Belki daha sonra konuşmak için saklıyorsunuz. Biraz garip olacağını biliyorum ama konuşmayı burada yapmaya başlayabilir misiniz? Bizimle değil, birbirinizle konuşmaya çalışabilirsiniz. Tony gürültüyle iç çekip Pam'e döndü. Bu konuda iyi şeyler hissetmiyorum, dengemi kaybettim. Her şeyin açığa çıkış şekline sinirlendim. Önce beni arayıp bu konuyu konuşmamamız, beni bu konuda hazırlaman gerektiği aklımdan çıkmıyor. Üzgünüm ama ikimiz de bunun bir gün olması gerektiğini biliyorduk. Bu konuda konuşmuştuk. Hepsi bu mu? Söyleyeceğin tek şey bu mu? Ya bu gece hala birlikte miyiz? Seni görmek benim için çok garip olur. Buradaki kurallar bütün ilişkiler hakkında konuşmak ve grupla olan sözleşmeme saygı göstermek istiyorum. Bu şekilde devam edemem. Belki grup bittikten sonra. Sözleşmelerle çok keyfine uygun ve esnek bir ilişkin var diye araya girdi Philip. Alışılmadık bir huzursuzluk belirtisi göstererek. Sözleşmelere sana uyduğu zaman saygı gösteriyorsun. Ben geçmişte seninle olan toplumsal sözleşmeme saygı gösterme konusunu tartışınca bana küfrettin. Ama sen kendin grubun kurallarını bozuyorsun, gizli oyunlar oynuyorsun, Tony'yi kaprisli bir şekilde kullanıyorsun. Sen kimsin ki sözleşmelerden bahsediyorsun diye yüksek sesle karşılık verdi Pam. Öğretmen ve öğrencisi arasındaki sözleşme ne oluyor? Philip saatine bakıp ayağa kalktı. Saat 6 diye bildirdi. Ben yükümlülüğümü yerine getirdim. Bugünlük bu kadar çamurda debelendiğimiz yeter diye mırıldanarak odadan çıktı. O gün ilk kez Julius'tan başkası grubu bitiriyordu. Aşık olan herkes sonunda zevke ulaştıktan sonra olağan dışı bir düş kırıklığı yaşayacaktır. Ve bu kadar büyük bir özlemle arzuladığın şeyin diğer cinsel tatminlerden daha fazla bir şeye neden olmadığını görüp şaşkına dönecek. Böylece kendisini bu ilişkiden fazla yararlanmış olarak görmeyecektir. Schopenhauer, World as Will, Cilt 2, Sayfa 540, Bölüm 44, The Metaphysics of Sexual Life. 37. Gruptan ayrılmak Philip'in zihnindeki bulanıklığı gidermedi. Kaygı yüklü bir şekilde Fillmore Caddesi'nde yürüdü. Kendini rahatlatma teknikleri cephanesine ne olmuştu? Kendisine o güne kadar yapı ve huzur sağlayan her şey dağılıyordu. Zihinsel disiplini, kozmik bakış açısı. Zihinsel dengesini bulmak için mücadele ederek kendine talimat verdi. Mücadele etme, direnme, zihnini temizle, düşüncelerinin geçen gösterisini seyretmekten başka bir şey yapma. Düşüncelerinin bilincine girip sonra da uzaklaşmasına izin ver. Düşünceler zihnine girdi ama çıkan bir şey olmadı. Onun yerine düşünceler zihninde bavullarını boşalttılar, giysilerini astılar ve bir ev kurdular. Pam'in yüzü gözünün önüne geldi. Bütün hayretiyle geçen yıllarla dönüşüme uğrayan imgesine odaklandı. Pam'in yüz hatları gençleşti. Kısa süre içinde yıllar önce tanıdığı Pam karşısında duruyordu. Yaşlı da genci görüp seçmek ne kadar garipti. O genellikle tersini hayal etmişti. Şu andayken geleceği lekesiz genç derinin altında yatan kafatasını görüyordu. Yüzü ne kadar aydınlıktı ve o kadar şaşırtıcı bir açıklıkla görüyordu ki bedenlerine girdiği, yüzleri uzun zaman önce kaybolmuş olan tek bir arketipsel kadın yüzüne dönüşen yüzlerce kadın içinden Pam'in yüzü nasıl böylesine olağanüstü ayrıntıyla kalabilmişti aklında. Derken Pam'e ait daha keskin anı parçacıkları görüşüne doğru kaymaya başladı. Güzelliği, Philip kemeriyle onun bileklerini bağlarken hissettiği baş döndürücü heyecanı, orgazm çağlayanları. Kendi cinsel heyecanı belirsiz bir beden hatırası olarak kalmıştı. Sözcüksüz, kalçasını hızla iterken yükselen heyecanı ve aşırı coşkusu. Pam'in kollarında çok fazla kaldığını da hatırlıyordu. Sırf bu nedenle onu tehlikeli bulmuş ve bir daha görmemeye karar vermişti. Özgürlüğüne karşı bir tehdidi temsil ediyordu. Onun aradığı av hızlı cinsel rahatlamaydı. Bu onun mutlu huzura ve yalnızlığa ulaşmasının izniydi. O hiçbir zaman cinsellik arayışı içinde olmamıştı. Yalnızca özgürlük istiyordu. Kısa süreli de olsa gerçek filozofların istençsiz berraklığına kavuşmak için arzusunun bağlarından kaçmak istiyordu. Ancak cinsel rahatlamadan sonra yüksek düşünce düzeyine ulaşıp arkadaşlarına, kitapları onun için özel mektup olan büyük düşünürlere katılabiliyordu. Aklına birkaç fantezi daha geldi. Tutkusu her yanını sardı. Büyük bir foş sesiyle onu bulunduğu yüksek düşünürlerin uzak tribünlerinden emerek içine çekti. Özlem duyuyordu, arzuluyordu, istiyordu. Pam'in yüzünü ellerinin arasında tutmayı her şeyden çok istiyordu. Düşüncelerinin arasındaki sıkı bağlantılar gevşedi. Dişileriyle dolu haremiyle çevrili bir deniz aslanı hayal etti. Ardından kendini durmadan kızışmış dişi bir köpekle aralarındaki çelik parmaklıklara atan ağlamaklı bir melez köpeği düşündü. Kendisini homurdanarak rakiplerini uyaran eli sopalı kaba bir mağara adamı gibi gördü. Ona sahip olmak, yalamak, koklamak istiyordu. Tony'nin kaslı kollarını, temel reisin ıspanağı yiyip boş konserve kutusunu arkasına atışını düşündü. Tony'nin onun üstüne çıktığını düşündü. Pam'in bacakları ayrık, kolları onu sarmış. O kedicik kendisinin olmalıydı, yalnız kendisinin. Pam'in kendisini Tony'ye sunarak kirletmeye hakkı yoktu, yoktu. Tony ile yaptığı her şey Pam'in anısını lekeliyor, Philip'in yaşadıklarını kötüleştiriyordu. Philip midesinin bulandığını hissetti. Kendisi iki ayaklı bir hayvandı. Dönüp marina boyunca yürüdü. Sonra Crazy Field'ı geçip körfeze doğru gitti. Sakin dalgaların ve okyanus tuzunun aromasının kendisini rahatlattığı Pasifik'in kenarında dolaştı. Ürperip ceketinin önünü ilikledi. Solan gün ışığında soğuk Pasifik rüzgarı Golden Gate'den gelip hızla yanından geçti. Tıpkı ömrünün saatlerinin sonsuza dek sıcaklık veya zevk vermeden yanından geçip gideceği gibi. Rüzgar gelecek günlerin donduruculuğunu, sabahları ev, aşk, dokunuş, sevinç umudu olmadan uyandığı soğuk günleri önceden haber veriyordu. Saf düşünce malikanesi soğuktu. Bunu daha önce fark etmemiş olması ne kadar garipti. Yürümeye devam etti ama evinin bütün hayatının dayanıksız ve sahte temeller üstüne kurulduğunu biliyordu. Karşımızdakinin yalnızca kendi budalalığımız, kusurumuz ve kötülüğümüz olduğunu akıldan çıkarmayarak her insan budalalığına, kusuruna ve kötülüğüne hoşgörülü bir şekilde yaklaşmalıyız. Schopenhauer, Parerga and Parolipomena, Cilt 2, Sayfa 305, Bölüm 11, 38. Ertesi oturumda Philip ne korkunç deneyimleri ne de neden gruptan birdenbire ayrıldığını anlattı. Artık grup tartışmalarına daha aktif bir şekilde katılıyor olsa da bunu her zaman kendi istediği zaman yapıyordu ve üyeler Philip'i açmaya çalışırken harcanan çabanın boşa gittiğini öğrenmişlerdi. Bu yüzden dikkatlerini Julius'a çevirip Philip'in geçen hafta oturumu kapaması yüzünden iktidarı elden kaçırdığını hissedip hissetmediğini sordular. Bu konudaki duygularım biraz buruk diye yanıt verdi. Durumun acı olan yanı yerimi birisinin alması. Nüfuzumu ve rolümü kaybetmem yaklaşan sonları ve vazgeçişleri sembolize ediyor. Son oturumdan sonra kötü bir gece geçirdim. Saat sabaha karşı 3'te her şey çok kötüydü. Önümdeki bütün sonlardan dolayı büyük bir üzüntü dalgasının içimi kapladığını hissettim. Grubun sonu, diğer hastalarımla terapimin sonu, son iyi yılımın sonu. Bu durumun acı yanı. Tatlı yanı ise sizlerle duyduğum gurur. Ve bu seni de kapsıyor Philip. Artan bağımsızlığından gurur duyuyorum. Terapistler anneler babalar gibidir. İyi anneler babalar çocuğunun evden ayrılıp bir yetişkin olabilmesi için yeterince özellik kazanmasını sağlar. Aynı şekilde de iyi bir terapistin de amacı hastalarının terapiyi bırakacak hale gelmelerini sağlamaktır. Yanlış anlaşılmamak için kayıtları düzeltmek istiyorum dedi Philip. Geçen hafta amacım iktidarı elinden almak değildi. Hareketim tamamen kendimi korumaya yönelikti. O tartışmayla açıklanamaz derecede huzursuz olduğumu hissettim. Kendimi oturumun sonuna kadar kalmaya zorladım ama sonra gitmek zorundaydım. Bunu anlıyorum Philip ama benim sonlarla meşguliyetim o kadar yoğun ki sonların habercilerini ve iyi durumların yerini almasını görebiliyorum. Ayrıca bu itiraz açıklamanda bana olan ilgini görebiliyorum. Bunun için de sana teşekkür ederim. Philip başını hafifçe öne eğdi. Julius sözlerine devam etti. Sözünü ettiğin o huzursuzluk önemli gibi görünüyor. Biraz keşfetmeye çalışalım mı? Geriye yalnızca 5 oturum kaldı. Hala zaman varken bu gruptan yararlanmanı tavsiye ederim. Philip bu keşfin kendisi için şu anda olanaksız olduğunu göstermek istercesine başını sessizce iki yana sallasa da sürekli olarak sessiz kalamayacaktı. Sonraki oturumlarda Philip önlenemez şekilde gruba çekildi. Pam bir sonraki oturumu Jill'e hitaben hafif şımarık bir tarzda konuşarak açtı. Özür zamanı. Bir süredir seni düşünüyorum ve sanırım sana bir özür borçluyum. Hayır sanmıyorum, bunu biliyorum. Sana özür borçluyum. Biraz daha açıkla dedi Jill telaşlı ve meraklı bir şekilde. Birkaç ay önce hiç burada olmadığın, dalgın olduğun ve kişisel konuşmadığın için sana dayanamadığımı söyledim. Hatırlıyor musun? Bunlar çok sert şeylerdi. Sert evet diye sözünü kesti Jill ama gerekliydi. İyi bir ilaç oldu. Yoluma başlamamı sağladı. O günden beri hiç içmediğimin farkında mısın? Teşekkürler ama ben bu yüzden özür dilemiyorum. O zamandan beri olanlar için özür dilemek istiyorum. Sen değiştin, artık buradasın, daha dürüstsün ve burada bana karşı herkesten daha dobrasın ama ben senin durumunu değerlendiremeyecek kadar kendi içime gömülmüştüm. Bu yüzden özür dilerim. Jill özrü kabul etti. Ya sana verdiğim geri beslemler? Hiçbirinin yararı oldu mu? Baş yargıç sözün beni birkaç gün sarstı. Beni can evimden vurdu, düşünmemi sağladı. Ama en çok aklımda kalanlar John'un karısını korkak olduğu için değil, öfkemle baş etmek istemediği için reddettiğini söylemen oldu. Bu beni çok etkiledi. Gerçekten düşünmemi sağladı. Sözlerini aklımdan çıkaramadım. Ve biliyor musun, yerden göğe haklı olduğuna ve John'un benden kaçmakta haklı olduğuna karar verdim. Onu kusurları yüzünden değil, benim kusurlarım yüzünden kaybettim. Benden ve öfkemden bıkmıştı. Birkaç gün önce telefonu alıp bunları ona söyledim. Ne dedi? Çok güzel dedi. Yerden kalkmayı becerdikten sonra. Hoş bir konuşma yaptık. Birbirimize kendimizle ilgili haberler verdik. Derslerimizi, ortak öğrencilerimizi tartıştık. Ortak ders verme konusu hakkında konuştuk. İyiydi. Farklı olduğumu söyledi. Bu harika bir haber Pam dedi Julius. Öfkeni bırakman büyük bir ilerleme. Nefretine çok bağlı olduğuna katılıyorum. Keşke gelecekte de yardımı olsun diye bu bırakma işleminin içinden fotoğrafını çekebilsek. Nasıl yaptığını tam olarak görebilsek. İradeye dayanan bir şey değildi. Sanırım senin düsturunun demir soğukken dövülür konuyla ilgisi vardı. John'a karşı olan duygularım soğudu ve böylece bir adım geri çekilip mantıklı düşünebildim. Peki Philip'e olan nefretine bağlılığına ne diyorsun diye sordu Rebecca. Galiba bana karşı yaptıklarının korkunçluğunu hiç kabul etmeyeceksiniz. Bu doğru değil. Bize ilk anlattığında senin için üzüldüm. Senin için acı çektim. Bu korkunç bir deneyim. Ama aradan 15 yıl geçmiş. Genellikle 15 yıl bazı şeylerin soğuması için yeterlidir. Demiri bu kadar sıcak tutan ne? Dün gece çok hafif bir uyku sırasında Philip'le olan geçmişimi düşünüyordum. Kafamın içine uzanıp bütün korkunç düşünce yığınlarını alıp yere çarptığım hayalini kurdum. Sonra eğilip parçaları inceledim. Yüzünü görebiliyordum. Bakımsız dairesini, kirlenmiş gençliğimi, akademik hayatla ilgili düş kırıklığımı, kaybettiğim arkadaşım Molly'yi ve bu yığına bakarken bana yapılanların bağışlanamaz olduğunu biliyordum. Philip'in bağışlamamanın ve bağışlanamaz olmanın iki farklı şey olduğunu söylediğini hatırlıyorum dedi Stewart. Doğru mu Philip? Philip başıyla onayladı. Bunu anladığımdan emin değilim dedi Tony. Bağışlanamaz dedi Philip. Sorumluluğu kendi dışında tutuyor. Bağışlamamak ise sorumluluğu kişinin bağışlamayı reddetmesine yüklüyor. Tony başıyla onayladı. Yaptığın şeyin sorumluluğunu almak ya da başkasını suçlamak arasındaki fark mı? Kesinlikle dedi Philip ve Julius'ın terapi suçlamanın bitip sorumluluğun ortaya çıktığı yerde başlar dediğini hatırlıyorum. Yine Julius'ın alıntı yaptın Philip, bu çok hoşuma gitti dedi Tony. Söylediklerimi olduklarından daha iyiymiş gibi gösteriyorsun dedi Julius ve yine yaklaştığını hissediyorum, bu çok hoşuma gitti. Philip neredeyse görülmez şekilde gülümsedi. Daha fazla şey söylemeyeceği açık hale gelince Julius Pam'e döndü. Pam, duyguların neler? Açıkçası Philip'in değiştiğini görmek için herkesin ne kadar mücadele ettiğini görmek aklımı durduruyor. Burnunu karıştırıyor. Herkes au yapıyor. Kendini beğenmiş ve beylik laflarının bu kadar saygı uyandırması bir şaka olmalı. Philip'in taklidini yaparak sesini şarkı söyler gibi dalgalandırdı. Terapi suçlamanın bitip sorumluluğun ortaya çıktığı yerde başlar. Sonra sesini yükselterek ya senin sorumluluğun Philip? Bütün beyin hücrelerinin değiştiği ve yapılan şeyi yapanın sen olmadığı zırvasından başka bir şey duymadık senden. Yok, sen orada bile değildin. Garip bir sessizlikten sonra Rebecca yumuşak bir sesle, Pam, senin bağışlayabildiğini görmek istiyorum. Birçok şeyi bağışladın. Fahişelik yaptığım için beni bağışladığını söyledin. Orada senden başka kurban yoktu dedi Pam hızla. Ve Julius'ın sürdüğü cinsel yaşantı yüzünden hemen bağışladığını hepimiz fark ettik. Davranışları yüzünden arkadaşlarının incinip incinmediğini bile bilmeden ya da sormadan onu bağışladın. Pam sesini yumuşattı. Karısı yeni ölmüştü, şoktaydı. Liseden beri sevdiğin birini kaybettiğini farz et. Onu rahat bırak. Bonnie araya girdi. Hasta kadınla ilişkiye girdiği için Stewart'ı affettin ve alkolizmini bizden sakladığı için Jill'i affettin. Çok kişiyi affettin. Neden Philip'i affedemiyorsun? Pam başını iki yana salladı. İnsanın birisinin başka bir kişiye yaptığı bir şeyi bağışlaması bir şey, kurban kendisiyken bunu yapması tamamen farklı bir şey. Grup anlayışlı bir şekilde dinledi ama yine de devam etti. Ve Pam dedi Rebecca, John'u iki küçük çocuğunu bırakmaya zorladığın için seni affediyorum. Ben de dedi Jill ve eninde sonunda Tony'ye burada yaptığın şey için de seni bağışlayacağım. Ya sen birdenbire o günü itiraf günü ilan edip Tony'yi herkesin içinde terk ettiğin için bu çok aşağılayıcıydı, kendini affedebilecek misin? İtiraf konusunda ona danışmadığım için herkesin içinde ondan özür diledim. O konuda aşırı düşüncesizlik ettiğim için suçluydum. Jill ısrar etti. Ama başka bir şey daha var. Tony'yi kullandığın için kendini affediyor musun? Tony'yi kullanmak mı? Dedi Pam. Tony'yi kullanmak mı? Neden bahsediyorsun sen? Görünüşe göre ilişkiniz Tony için senin için olduğundan çok daha önemliymiş. Öyle görünüyor ki sen Tony ile ilişki kurmuyordun. Tony aracılığıyla diğerleriyle, hatta Philip ile ilişki kuruyordun. Of, Stewart'ın aptalca fikri. Bunu hiç tutmadım dedi Pam. Kullanılmak mı diye araya girdi Tony. Kullanıldığımı mı düşünüyorsun? Bu konuda hiç şikayetçi değilim. Böyle kullanılmaya her zaman hazırım.